Ayrım 24. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 207. O geceden beri Barış'la mutlu olduğunu gördüğü rüyaları bitmek bilmiyordu. Bundan hiç şikayet etmese de ufak ufak burulmaya başlamıştı. Rüyalarda değil, sevgilisinin kollarında mutlu olmak istiyordu artık. Ama aşkları bir türlü ilerlemiyor, Barış onu kollarına almıyordu. Zaten hastanede baş başa kalmalarına da olanak yoktu. O da şimdilik rüyalarıyla idare ediyordu. Rüyaları da bir tuhaftı. Sevgilisi her gece farklı bir kompozisyonda kıza ellerini uzatıyor, aşk sözleri söylüyor ama mutlaka acı çekiyordu. Çoğunlukla annesinden şikayet ediyor ya da aralarına giren engeller nedeniyle ağlıyor, su yeşili gözlerinin tüm derinliğiyle bakarak Gülnazmiye'den yardım istiyordu. Kızcağız Barış'ın kendisine yalvardığını gördüğü her rüyadan sonra sevgilisini bu hastaneden kurtaracağına yemin ediyordu. Tenis raketi olayından birkaç hafta sonra Barış'ın kolonyayı döküp kibriti çaktığı gibi yatağını ateşe verdiği saatlerde panikle uyandı. Buz gibi bir esinti yüzünü yalıyor, gördüğü rüyada hastane bahçesine usul usul yağan karın altında güçlü kollarıyla belden yukarısı çıplak bedenini saran Barış Bakış çeneleri titreyerek "Gül, ısıt beni, çok üşüyorum." diye yalvarıyordu. Her zamankinden daha doğal ve daha basit bir rüya görüyordu aslında. Gerçi kurcalansa Barış'ın çıplaklığı ve güçlü kollarıyla kızın bu yakışıklı genç adama duyduğu şehvet arasında kolayca ilişki kurulabilirdi. Ama tıpkı uykusunda çişi gelmiş birinin kendini uçurumun kenarında görmesi, altına kaçırmayı uçuruma düşmekle özdeşleştirmesi veya çok susamış birinin rüyasında su kaynağına bir türlü ulaşamaması gibi, Gülnazmiye de rüyasında Barış'ı gördüğü sırada iki yorganın altında tir tir titriyordu. Çünkü odası buz gibiydi. Oturduğu mahallenin azgın veletleri, Gülnazmiye'nin penceresinin önündeki ağaçta kümelenen kuşlara taş atarlarken yatak odasının camını kırıp kaçmışlardı. Kızcağız zaten yalnız yaşadığı için tedirgin edildiği bu mahallede komşularına bağırıp çağıracak, camımı kim kırdı diye ortalığı ayağa kaldıracak bir yapıda olmadığı ve maaşı da suyunu çektiği için ay başına kadar idare etmek üzere pencereye eski bir battaniye germiş, uçlarından pervaza çivilemişti. Ama çok soğuk bir geceydi, şiddetli karayel battaniyenin iki ucunu çivilerinden söküp odaya dolmuş, temkinli davranıp katalitik sobasını söndürerek yatan kızın odasını bu sahneye çevirmişti. Gördüğü rüyanın etkisinden çıkamayan Gülnazmiye, sabah olunca ilk iş hastane yerine pasajlı çarşıya gitti. Kız İsmet'in dükkanından dikkatli kullanmaya çok özen gösterdiği kredi kartıyla üşüyüp hasta olmasından korktuğu Barış için uzun kollu yün fanila ve uzun iç donu alacaktı. Trajik bir gece yaşamış olan kız İsmet o gün dükkanını açmamıştı. Gülnazmiye yarım saat kadar pasajdaki dükkanların vitrinlerine bakıp bekledi ama boşuna bekliyordu. Zavallı İsmet dükkanını bir daha açamayacaktı. Pasajlı çarşıdaki arkadaş çevresinin eşcinsel olduğu imalarını uzun süre anlamazlıktan gelen İsmet, erkekliğine ilişkin tahriklere dayanamamış, nihayet aralarında şemsiyeci Remzi'nin de bulunduğu bir grup adamla alem yapmayı kabul etmişti. Dükkanını kapattıktan sonra her tarafı dökülen siyah bir Ford'a bindiler, akşam karanlığında yola çıktılar. Her vites değiştirdiğinde takır takır ses çıkaran arabayı patlak gözlü komisyoncu Hidayet kullanıyordu. 6 ay önce pasajlı çarşıda bir yazıhane tutan Hidayet, oto alım satım işlemleri, emlak komisyonculuğu, vergi beyannamesi doldurma gibi üfürükten işler yapıyor, Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'ninkini Ali'ye giydirerek geçiniyordu. Geçinemiyordu daha doğrusu. Evliydi, 4 çocuğu vardı, yazıhanesinin kirasını bile zor ödüyordu. Ama gece hayatı konusunda nasıl oluyorsa deryaydı. kadınlara bugüne kadar bir apartman parası yedirdiğini iddia eden Hidayet, arada bir ortadan kaybolur, 5-10 gün sonra ağzı kulaklarında çıkıp gelir. Oğlum var ya, kaptım bir karıyı Konya'da, kapattım bir bağ evine, tam 10 gün ver Allah'ım ver gibi tahrik edici cümlelerle başladığı, her seferinde bambaşka fantezilerle süslediği, %90'ı yalan kadın hikayeleri anlatır, pasajın böylesine ağız sulandırıcı maceralar yaşama imkanını bulamayan, ancak ucuz pavyonlara, sıradan kerhanelere yolları düşen erkeklerinin hayranlığını kazanırdı. Şemsiyeci Remzi öne oturmuş, kolunu yakın arkadaşı Hidayet'in koltuğunun arkasına atmıştı. İsmet'in yanında daha yemek yemeden geğirmeye başlayan, yol boyunca yaptığı telefon konuşmalarından kabzımal olduğunu anladığı bir adam oturuyor. Takır takır öttükçe elimde kalacak lan bu araba diye söylenen Hidayet'e gidecekleri yazlık evin yolunu tarif ediyordu. Dört adam yolda muhabbeti koyulaştırmadan önce şehrin dış mahallelerinden birinde durdular. Bir markete girip rakı, sigara, et, ekmek, mangal kömürü vesaire aldılar. İsmet de masrafa katılmak istedi ama Remzi sen bu gece bizim misafirimizsin bir dahakine diyerek elini cebine sokturmadı. Yolculuk çok neşeli geçiyor, İsmet'ten başka herkes bir şeyler anlatıyordu. İsmet bir yandan araba kullanıp bir yandan eliyle koluyla işaretler yaparak renkli hikayeler anlatan Hidayet'i dinlemekten hoşlanmıştı. Komisyoncu şehrin gece hayatında ünlenen kadınların muamelelerine dair güldürücü hikayeler anlatıyor, unutamadığı fahişeleri ah ulan be ne karıydı diyerek sitayişle anıyordu. Geğiren kabzımal yol boyunca telefonla konuşmaktan bir şeyler anlatmaya fırsat bulamamıştı. Tam ben de bir keresinde diye başlayıp bir şeyler anlatacakken yine telefonu çalıyor, sözü yarım kalıyor. Remzi Hidayet'inkinden pek de aşağı kalmayan bir hikayeye başlıyordu. Remzi bir ara Moldovalı kızlardan bıktığını, bu akşam Özbek kızlarının geleceğini söyledi. Özbek kızlarının hafif çekik gözleri ve yuvarlak atlı yüzleriyle alışılmadık cinsel oyunlar arasında saçma sapan ilişkiler kurdu. İlk kez bir cinsel deneyim yaşayacak olmanın verdiği gerginlikle nabzının yükseldiğini hisseden İsmet bir ara çekine çekine ''Kızlar doğrudan eve mi gelecekler?'' diye soruyordu ki Remzi Hidayet'e döndü, sigarasının külünü bir parmak araladığı camdan dışarı silkerek ''Şu Feza pavyondaki topal dansözün taklidini yapacaksın değil mi bu gece?'' diye sordu. Söz konusu topal dansözü tanıyan üç adam kahkahalarla gülmeye başladılar. Sorduğu sorunun havada kalmasıyla İsmet'in tedirginliği iyice arttı. Şehrin 70 kilometre dışında denize tepeden bakan, rutubetten boyaları kabarmış bir yazlık eve gittiler. Hava buz gibi soğuktu. Evin önünde durup arabadan indiklerinde İsmet'in içi ürperdi. Bulutların arasından arada bir görünen ayın ışığı gökyüzünü soğuk bir maviye boyamıştı. Birbirine çok yakın yapılmış, pencerelerinde ışık yanmayan 7-8 yazlık evin kapkara silüeti bir korku filmi dekorunu andırıyor, azmış denizin dev dalgalarının uğultusu havayı kaplıyordu. Cinsel bir deneyim barındırmayan geçmişinden korkan İsmet, şansına anlayışlı bir Özbek kızının düşmesini umut ediyor. Biri şömineyi, biri mangalı yakan, biri daha içeri adım atar atmaz rakıyı başına diken adamların arasında, korkusunu gizleyip kendini salakça bir ifadeyle gülümsemeye zorlayarak dolanıp duruyordu. Çok geçmeden beklenen kızlar ve bir iki adam daha geldi. Kızlar Özbek veya Moldovalı falan olmadıkları gibi, İsmet'in beklediğinden daha yaşlı, daha kaşardılar. Üç laflarından biri küfür olan bu geçkin fahişeler, bir onun bir bunun kucağına oturup adamların oralarını buralarını avuçladıkça, İsmet kıpkırmızı kesiliyor, utançtan kulakları uğulduyordu. Ortamdan tiksinmişti. Yağlı saçlarının boyası gelmiş kadınların bozuk ağızlarından, kalınlaşmış seslerinden, kabzımal geğirdikçe yayılan kokudan, Hidayet'in veremli topal dansöz taklidi yapmasından, yeni gelen adamlardan birinin ellerinden akan tavuk kanadı yağlarından, havadan, sudan, kendinden, her şeyden tiksinmişti. Ama çekip gidecek durumda değildi. Vakit geç olmuştu, ev dağ başındaydı, ıssız yoldan kamyon bile geçmiyordu. Bir ara soğuğu göze alıp yürüyerek ana yola çıkmayı düşündü. Orada nasılsa bir araba bulur, şehre dönerdi. Ama gitmeye cesaret edemedi. Erkekliği zaten arkadaşlarının diline düşmüştü. Bir de çekip giderse iyice pasajın alay konusu olurdu. Mecburen eğlenceye katıldı. Koca koca kütüklerin yandığı şöminenin önüne portatif bir rakı masası kurulmuş, sigara dumanından odada göz gözü görmez olmuştu. İsmet de masaya oturdu, çekine çekine yemek yemeye başladı. Hidayet'in taklitlerine gülüyor, yanında oturan şemsiyeci Remzi'nin gülerken üstüne üstüne yıkılmasına katlanıyor, kadınların kirden kararmış sütyen askılarına bakarken iğrendiğini belli etmemeye çalışıyordu. Az sonra masaya Remzi'nin "At iki tane bak nasıl dünyan şaşacak" diyerek uzattığı haplar eşlik etmeye başladı. Doğru düz rakı bile içemeyen İsmet haplardan iki tane attı, epeyce keyiflendi, gülüp durdu. Bir saat sonra iki tane daha attı, gerisini hatırlamıyordu. Ertesi sabah Gülnazmiye pasajlı çarşıda kapısının önüne çömelip dükkanı açmasını beklerken İsmet gözünü araladı. Yanında gece boyunca kocaman vücuduyla ikide bir kucağına oturarak nefesini kesen, durmadan orasını burasını mıncıklayarak gülen, çürük dişlerinden gelen ağır kokunun midesini kaldırdığı küçük bakkal köylü Emriye'nin değil, şemsiyeci Remzi'nin horlamakta olduğunu gördü. Çırılçıplaktı, her yanı ağrıyordu. Birden her şeyi anladı. Eşyası geniş lekelerle dolu eski bir yatak, kılıfsız bir yorgan ve içinde ne olduğu belirsiz kolilerden ibaret olan rutubetli odadan çıkıp salona geldiğinde, Emriye ağzında sigara çay demliyordu. İsmet'e, "Nasıl geçti kız gecen?" dedi. İsmet'in buz gibi baktığını görünce, çocuğun tuzağa düştüğünü anladı, "Hayvanın önde gidenidir bu Remzi" diye ekledi. Ama İsmet'e acıması ancak 30 saniye sürdü. Meslek hayatı boyunca öyle tuzaklar görmüş, öyle acılara tanık olmuştu ki, İsmet'in halini daha fazla üzülmeye değecek kadar vahim bulmamıştı. Zavallı İsmet kas katı kesilmişti. Remzi'yi yanında horlar görünce, giysilerini kaptığı gibi odadan fırlamış, kapı önünde utançtan ve soğuktan titreyerek giyinmişti. Emriye şöminedeki korların üstünde kızarttığı ekmeği geceden kalma haydariye batırıp ağzına atarak karnını doyururken İsmet'in artık bu yolun yolcusu olacağından emindi. "Buralarda yazık olur sana" diye öğüt vermeye başladı. Remzi ile takılmaya devam ederse kendisini bekleyen vahim bir gelecek haritası çizdi, kendi hayatından örnekler verdi. İstanbul'un kenar mahalle pavyonlarından yol üstü kerhanelerine uzanan hayat hikayesini anlatırken, kendisini dikkatle dinlediğini sandığı İsmet çoktan çıkmış, hafif hafif atıştıran karın altında ana yola doğru yürüyor, aklından kendini Karadeniz'in azgın dalgalarının kucağına atmayı geçiriyordu. Yoldan geçen bir kamyona binip şehre döndüğünde ruh gibiydi. O gün açmadığı dükkanını bir daha açmadı. Kendini denize atamamış ama mutfaktaki tüpü sonuna kadar açmıştı. Babası kemençeci Aşık Seyit tarafından tesadüfen bulunmasa ölebilirdi. Civar köy ve kasabalarda esprili cinsel manileri, renkli atışmalarıyla ünlü ihtiyar, sabah erkenden kalkmış, gençliğinden kalma, giyilmekten bozarmış siyah takımlarını çekmiş, Kanal SS'in Aşıklar Atışıyor yarışmasına katılmak için minibüse binmişti. Şoför Gagabur'un Şahin, Zirzop'un tekiydi. Arabada kadın kız var, ayıp olur, bir efendi olayım demez, cinsel anlamlar içeren çift yönlü bayat cümlelerle konuşmaya bayılırdı. Sayısız kere dayak yemiş, hatta bir keresinde haşmetli Gagabur'unu kırılmıştı ama huyundan vazgeçmiyordu. O günde dikiz aynasından kemençeci Aşık Seyit'e bakarak "Beyler arkadan vermeyen kalmasın" deyince yaşlı adam, "Arabanı sürerken önüne bak, önüne. Paranı merak etme, binen verir eline." diyerek kısa bir maniyle mukabele etti. Minibüsün tümü erkek olan yolcuları kahkahadan kırıldı. Yolcular Seyit'e bu cilalı kıyafetinin nedenini sordular. Televizyonda aşıkların atışacağı yarışmaya katılacağını söyledi. Hepsi birden yaşlı adama gazı verdikçe verdiler, verdikçe verdiler. Aşık Seyit de şiştikçe şişti. İnmelerine yakın gagaburun Şahin adama tekrar takıldı. "Ama gravatın yok Seyit Emice. Televizyonda gravatsız olayım mı?" dedi. Çok inandırıcı bir ifadesi vardı. Yolcular da gagaburunun sözlerini destekliyorlardı. Olur da olmazdı derken Aşık Seyit oğlunun dükkanına gidip bir kravat uydurmaya karar verdi. Pasajlı çarşıya vardığında Gülnazmiye Görgün dükkanın kapısında dikiliyordu. "Ne duruyorsun kızım burada?" diyen adama çok gergin ve heyecanlı tavırlarla bir saattir beklediği halde dükkanın açılmadığını söyledi, sabırsızca çekip gitti. Durumda bir tuhaflık sezen Aşık Seyit çok endişelendi. Sessiz sedasız, kendi halinde ama arı gibi çalışkan biri olan oğlu bu saatlere kadar dükkanını açmadan yapmazdı. Doğru evine gitti. Vardığında ev gazla dolmuş, patlamaya hazır bir bomba halini almıştı. Derhal bütün pencereleri açan yaşlı adam, orta parmağını oğlunun ta gırtlağına kadar soktuğu gibi çocuğu şarıl şarıl kusturdu. Sonra da sırtına vurduğu gibi devlet hastanesine götürdü. Midesi yıkanan babasının "Ne derdun vardı da gaza vurdun kendini?" şeklindeki ısrarlı sorularını cevaplamayan İsmet çabucak toparlanmış, içi bir parça rahatlayan Aşık Seyit de bir kravat bulup takamadan güç bela programa yetişmişti. Yarışma sırasında aklı hastanede yatan oğlunda olduğu için çok tutuktu. Sıra ona geldiği halde dalıp gitmiş, rakibine sıkı bir maniyle karşılık vermesi gerektiğinde de kafasını toparlayamamış, taşı gediğine koyamamıştı. Birinci olacağına garanti gözüyle bakan adam çok tutuk bulunduğu için halk jürisi tarafından elendi. Gözleri incecik bir yaş tabakasıyla kaplı, canına kıymaya kalkacak kadar büyük bir derdi olduğunu düşündüğü oğlunu da alıp köye döndü. Yarışmada elendiği için kendisini bozuk bir yüzle karşılayan karısına "Böyleyken böyle" diyerek oğlunun aygazı açıp ölmeye kalktığını anlattı. Kadıncağız üzüntüden mahvoldu. Aşık Seyit bir taraftan, kendisi bir taraftan İsmet'i çok sıkıştırdılar. Ama derdini söyletemediler. Sonunda oğullarını bu hallere düşüren şeyin ümitsiz bir kara sevda olduğuna hükmettiler. Televizyonda Aşıklar Atışıyor yarışmasını izleyen köylüler, Aşık Seyit'in daha ilk turda elenmesi üzerine hem hayal kırıklığına uğramışlar hem de adamcağızı iğneleyip üzmek fırsatını kaçırmamışlardı. Daha bismillah merhaba demeden pis pis sırıtarak başarısızlığını yüzüne vurdular. Aşık Seyit oğlunun derdini falan unuttu, ciddi ciddi öfkelendi. Köylülerin sözlerine şiddetle itiraz etti. Aslında birinci olan dürzüyü çarpa çarpa okutmuştu. Ama işte kravatsız olduğu için onu elemişlerdi. Gagaburun Şahin de şahitti. İsmet vaktini saatlerce uyuyarak haline hüngür hüngür ağlayan annesinin zoruyla arada bir iki lokma yemek yiyerek kimseyle tek kelime konuşmadan dere boyunca dolaşarak veya fındık mısır kuruttukları fareler çıkamasın diye rendeyle pürüzsüz hale getirilmiş, dört ahşap direk üstüne kurulu, küçücük serenderde oturup düşünerek geçirmeye başladı. Ne soğuğu ne açlığı hissediyor, haline baktıkça içi parça parça olan annesi, devasız bir aşka düştüğünü sandığı oğlunu bu dertten kurtarması için üfürükçü hocaların kapısını aşındırıyor, türlü büyüler yaptırıp yatağının orasına burasına koyuyordu. Aşık Seyit oğlunu tekrar açmaya ikna edemeyince dükkanını gri gözleri yuvalarında fıldır fıldır oynayan Müslüm Gürses hastası korsan DVD'ci Talip'e devretti. Kahvede aşıklarla atışırken laf yetiştirmekte üstüne yoksa da Para hesabına pek aklı ermeyen yaşlı adam, dükkana bir çare aramak için köyden şehre gelip gitmekten bezmiş, ağzı kalabalık neşeli Talip'e, içindeki malla birlikte 3.30 paraya vermişti. Talip ilk iş malı inceledi, erotik çamaşırları arkadaşlarına dağıttı, kalanı bir manifaturacıya toptan sattı. Yaptırdığı yeni raflara bol miktarda kaset, biraz CD, biraz da tutulan filmlerin yasal DVD'lerini dizdi, el altından korsan DVD satmaya başladı. Pasajlı çarşıda dükkan açmasıyla birlikte, sinema hakkında çok tutulmuş Amerikan filmlerinin baş oyuncularının adlarından başka bir şey bilmeyen Talip'in hayatında iki şey oldu. Birincisi, Alim Kahkeci ile tanıştı. Doktor dükkanına düzenli uğruyor, korsanını veya orijinalini bulmasını istediği filmlerin adlarını ve yönetmenlerini söylüyordu. O güne kadar sinemada yönetmenin önemi hakkında en ufak bir fikir sahibi olmayan Talip, doktorun ısrarla istediği filmleri merak etti, izlemeye başladı. Başlangıçta hiçbir şey anlamadı. Ama kerli ferli doktorun bir bildiği vardı ki, piyasa filmlerini bedavaya verse bile istemiyor, ısrarla bunları istiyordu. Dövüş kulübü ile başlayan öğrenme süreci sırasında U Dönüşü, Mulholland Çıkmazı, Fargo, Barton Fink, Üç Renk Mavi Beyaz Kırmızı, Sırlar Oteli, İtiraf, Köprü Üstü Aşıkları, Paramparça Aşklar ve Köpekler gibi birbirine benzemeyen ama hepsi kalbur üstü filmlerden çok etkilenen Talip Erbaş'ın sinema kültürü şaşılacak bir şekilde ilerledi. İzlediği bu seçkin filmlerin ne anlattığını anlamasa da bir farklılık hissediyor, bundan da hoşlanıyordu. Zamanla şehirde Cannes'da Altın Palmiye, Berlin'de Altın Ayı, İstanbul'da Altın Lale ödüllerini en iyi yardımcı oyunculara varana kadar kimin aldığını bilen iki kişiden biri oldu. Diğeri de tahmin edilebileceği gibi Doktor Alim Kahkeci'ydi. Bir de 27 gün hapis yattı. Bir gün sinemaya ilgisinin artmasıyla birlikte Müslüm Gürses'in ilk dönem şarkılarından son dönem şarkılarına geçen Talip, dükkanın raflarına Bir Ömür Yetmez şarkısını mırıldanarak yasal sinema DVD'lerini dizerken, sözde yardım etmek amacıyla dükkanına gelen Remzi'nin ufaktan kolunu okşadığını hissetmiş, şemsiyecinin dolma parmaklı kıllı elini kolunun üstünde görünce aklı yerinden oynamıştı. Bir an yanlış görüyorum herhalde diye düşündü. Başını kaldırınca Remzi'nin yavşak sırıtmasıyla karşılaştı. 24. ayrımın sonu. Sayfa 215.